7. Bölüm. Yunus dedinin bu sözleri sanki sırf Şebnem için söylenmiş gibiydi. Şebnem dinledikçe ferahladı. Aklına Nur hemşirenin kendisine okuduğu şu mısralar geldi. Aşk yolunda her şaşkına Mecnun gibi bir öz gerek. Ermek için hak aşkına erenlerden bir köz gerek. Seyri, o öz, o köz gaye, boş sazı döndürür neye? Gönülleri diriltmeye, diri kalpten bir söz gerek. Sohbet bittiğinde Şebnem yine bambaşka bir huzur cennetindeydi. Hele Yunus dedenin müsait olup da kendisiyle birazdan görüşecek olması içini tarifsiz bir heyecanla doldurmuştu. Sanki kalbi duracak zannediyordu. Gönlünü coşkun bir pervaneye döndüren bu müstesna huzuru, kendisini tahkir edenler, saadet zannettikleri o boş ve tantanalı hayatlarında acaba bir nebzecik olsun tadabilmişler miydi? Ne mümkün. Çünkü bu huzur ancak cennet ikliminden esen bir meltemdi. Nur hemşire ona, "Yunus dede seni bekliyor, içeri buyur." dediğinde sanki 7 kat göklere doğru kanat çırpan bir kuş gibiydi. Şebnem Yunus dedenin huzurundaydı. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi küt küt atıyordu. Ne diyecekti, nasıl konuşacaktı bilemiyordu. Bu duyguları hayatında ilk kez yaşıyordu. Onun bu halini fark eden Yunus dede bir baba şefkatiyle tebessüm etti. "Buyur kızım." Şebnem kekeledi. "Efendim, ben birkaç mesele soracaktım." Yunus dede Şebnem'e yer gösterdi. "Otur kızım." "Efendim ben biliyorum kızım. Arkadaşın anlattı. Çekinmene gerek yok. Sormak istediklerini rahatça sorabilirsin. Beni babam bil, rahat ol." Nurlu ve mütebessim Yunus dedenin bu tatlı sözleri adeta ruhani bir meltem estirdi. Şebnem'in dilini çözdü. Şebnem derin bir nefes aldı, yaşadıkları, önceki durumu ve şu anki hali çerçevesinde içini döktü. "Efendim, her şey aniden gelişti. Hiç ummadığım bir anda bir kaza yaşadım. Sonra hastanede Nur hemşire ile tanıştım. Yaşayışıyla ve anlattıklarıyla kendime gelmeme vesile oldu. Hayatım değişmeye başladı. Bana huzurlu bir dünyadan güzel bir pencere açıldı. Sonra sizin sohbetinize katıldım. Dinlediğim hakikatlerin feyiz ve bereketiyle gerçek hidayeti buldum elhamdülillah. Ona sımsıkı sarıldım. Ancak içimdeki yüce duygular ve yaşadıklarım henüz taze, her şeyim henüz filiz halinde. Bu filizlerin zedelenmesinden endişe ediyorum. Bu yüzden karşılaştığım problemleri nasıl çözeceğimi bilemiyorum. Çünkü ilk defa böyle problemler yaşıyorum." Şebnem'i dikkatle dinleyen Yunus dede, onu rahatlatmak ve meseleyi biraz daha açmak için sordu. "Kızım, mesela nasıl problemler bunlar? Bir iki tane örnek verebilir misin?" "Efendim, mesela önceki arkadaşlarım. Onlar bana karşı oldukça tuhaflaştılar. Hem yakamı bırakmıyorlar, hem de beni aşırı derecede rencide ediyorlar. Bu tezat beni çok yoruyor. Bu şekilde aslında ısrarla tekrar eski hayat tarzıma, beni yutacak o iğrenç hayata dönmemi istiyorlar. Bunun için psikolojik baskı yapıyorlar. Tabii onlar seni kaybettiklerini düşünüp böyle yapıyorlar. Seni emellerine ulaşmak için bir merdiven yapmak istiyorlar. Böyle durumlarda güzel neticeler için sabır ve dua en güzel çaredir evladım. Şebnem'in gönlü bu hususta ızdıraplı ve yaralıydı. Efendim, ben elimden geldiğince onlara mukavemet ediyorum. Ancak daha önce bana yapmış oldukları iyilikleri başıma kakıyor, hor ve hakir görüyorlar. Bazen çok ağrıma gidiyor. Bunlar benim ilk defa yaşadığım şeyler. Onun için zaman zaman çok daralıyorum. Şükür ki sohbetlerinizden ve Nur ablamdan öğrendiklerim imdadıma yetişiyor. Fakat yeni olduğum için hazır olmadığım pek çok şey var. Ruhum dalgalı bir deniz gibi çalkantılar içinde. Noksanlıklarım sebebiyle içimde güçsüz kaldığım yerler oluyor. Yunus dede yüzünde hiç kaybolmayan tatlı bir tebessümle Şebnem'i dinledi. Onun bu hali bile bütün soruları cevaplayan ve pek çok meçhulü aydınlatan o kadar teselli edici bir haldi ki Şebnem bir anda bütün meselelerin çözüldüğünü hissetti. Şebnem'in ruhuna adeta bir cennet rüzgarı esiyordu. Şebnem'in anlattıkları bittikten sonra Yunus dede şefkatli bir üslupla tane tane konuşmaya başladı. Kızım, Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Onun sana bahşettiği hidayet nimeti hiçbir şeyle ölçülmez. Ne kadar hamd etsen azdır. Ancak bilesin ki nimetlere nail olan bir gönül, nimetin yüceliği nispetinde bir olgunluğa ulaşmalıdır. Ta ki eldekinin kadri daha iyi anlaşılsın. Ayrıca unutma ki olgunlaşmayan hasletler kalıcı olmaz. Toprak kışın çilesine katlanmadan bahar güzelliği sergileyemez. Bir anne yaşayacak bir evladı vaktinden önce doğuramaz. Yani demek istediğim şu, seni rencide edenlerin davranışları aslında gönlünü daha da olgunlaştırmaktadır. Dikkat et, denizle sahilin birleştiği kumsallardaki taşlarda hiç pürüz kalmamıştır. Asırlarca dalgaların darbeleriyle pürüzsüz ve kırılmaz bir hale gelmiştir. Hakikatte böyledir. Yumruklandıkça kuvvet bulur. Dolayısıyla sen dert ve keder ateşinin kavuruculuğuna değil, olgunlaştırıcılığına bak. Başına gelenlere ne kadar katlanabilirsen, o kadar olgunluk elde edersin. Çıkmaz sokaklarda yolunu şaşıranlar için de dua et. Allah sana ihsan ettiği nimeti onlara da ikram etsin. Unutma ki iptilalar, musibetler, çaresizlikler kulu Rabbine döndürür. Daima aman ya Rabbi dedirtir. Buna mukabil her nefsani arzusuna çare bulan insanların da nefsi kabarık olur, adeta azgın bir aygıra döner. Ruhunun mukavemeti aştığın engeller nispetinde artar. Hak Teâlâ bu sebeple peygamberleri bile nice çile çemberinden geçirmiştir. Çünkü bu şekilde kalp Allah'a daha yakın olacaktır. Negatif enerjiler tesirsiz kalacaktır. Kızım, bu gerçekleri kavra da yanlış yollarda gezinen eski arkadaşların ne yaparsa yapsın, asla kendini onlar karşısında ezik görme. Vakarını muhafaza et. Onların içi boş yaldızlarına kapılma. Görüyorsun ki onlar çöldeki serapları âb-ı hayat zannediyorlar. Ayrıca onlar sana ne kadar kötülük de yapsalar, sen iyilikten ayrılma. Sakın, sakın ola ki onların yaptıklarına bakarak kendi kazandıklarını harcama. Onlar sana kaybettirmek isterken sen hem kaybetme hem de onları düştükleri bataklıklardan kurtarmaya çalış. Onlara nasıl bir can kurtaran simidi atabilirsin, onu düşün. Kızım, unutma ki güneş ışık ve enerji kaynağımızdır. Ancak onun ışınları uzay boşluğunun karanlığına fayda etmez. Güneşten çıkan ışınlar atmosfere kadar karanlık içerisinde gelir, atmosfere girer girmez de bir ampul gibi parlar ve ışığını verir. Kalp de aynen böyledir. Eğer iman ve hidayet nuru kişinin kalbine nüfuz etmemişse, o kalpte hiçbir ışık yanmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhaniyeti de eğer bir gönle girmemişse, o gönül kapkaranlıktır. Nuri Muhammedi ancak kalbe dahil olduğunda, o kalpte bir ampul misali ışıl ışıl kandiller yanar ve ruha da, gönle de imanın lezzeti yayılır. Fakat şeytana mağlup olan nefs bu tecelliye perde olur. O her zaman Nuri Muhammedi'nin kalbe girmesine mani olmaya çalışan bir engeldir. Şebnem dinlediği her cümlede ayrı bir ferahlık yaşıyordu. Onun için söylenen her şeyi iyice anlamak iştiyakıyla sordu. Efendim, tam olarak nefis nedir? Yunus dede, Şebnem'in bu derin meseleleri anlamaya ve hayatı idrak etmeye başlamasından memnun bir edayla kısa fakat özlü bir şekilde açıkladı. Kızım, nefs içimizdeki bütün kötü isteklerdir. Sufli arzulara duyulan meyildir. Hülasa edecek olursak, insanı Allah'tan uzaklaştıran bütün şeytani hisler nefsten ibarettir. Nefse daha belirgin bir örnek verelim. Mesela iki parmağını iki gözünün üzerine koy, hiçbir şey görebilir misin? İşte nefs bu şekilde kalbi yüce hakikatlere âmâ eden sufli arzular engelidir. Sözün burasında Şebnem daha önce de aklına takılmış olan bir sual yöneltti. Peki nefs niçin verilmiş? Nefs olmasa melekler gibi isyan etmeden kulluk yapardık. Niye böyle olmadı? Yunus dede başını hafifçe kaldırdı ve meselenin hikmetini şöyle izah etti. O zaman biz insan rütbesinde değil, melek olurduk. Oysa kamil bir insanın rütbe ve değeri meleklerden üstündür. Öyle ki Allah insanı yarattığında bütün melekleri toplamış ve insana secde etmelerini emretmiştir. Kıskançlık ve kibir göstererek bu emri yerine getirmeyen şeytanı da huzurundan kovmuştur. Böyle yüce bir makamın, yani insanlık şerefinin elbette ki büyük bir bedeli olur değil mi? Ya da şeytanın da kavrayamadığı insanlık cevherinin kendi kıymetini parıl parıl ispat etmesi gerekmez mi? Nitekim insanoğlu işte bu bedeli ödemek ve özündeki bu cevheri parıldatmak için bu dünyaya gönderilmiştir. Tabii kimi gayret içinde oluyor, kimi de olmuyor. İşte bunun en güzel şekilde tespiti için Cenab-ı Hak bu dünyayı bir imtihan alemi yapmıştır. Buyurmuştur ki, o ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Mülk 2. Yani dünya, yaratıldığı günden beri kulların kulluk değerinin tespit edildiği bir imtihan dershanesidir. Bu sebeple insanoğlu hem kötülüklerle donatılmıştır hem de iyiliklerle. Yine bu sebepledir ki nefsi tezkiye ve kalbi tasfiye, yani tasavvufi eğitim şarttır. Zira nasıl ki altınla uğraşan erbap kimsenin mahareti yığın yığın onca topraktan bir gram altın üretmekteyse, insanın maharet ve değeri de nefsin çamurlarını takva ateşiyle temizleye temizleye gönlü pırıl pırıl hale getirebilmesindedir. Bir başka ifadeyle hiçbir şey yapmadan varlıklar değerli olmaz. Bal yapmasaydı arılara kim değer verirdi? İnsan da kulluk yolunda bin bir imtihandan başarılı bir şekilde geçmeli ve Hakk'a aşk ile ibadet halinde olmalı ki bir değer ifade etsin. Nitekim insana Cenab-ı Hak az evvel ifade ettiğim gibi müsbet ve menfi, olumlu ve olumsuz, iyi ve kötü, yaklaştırıcı ve uzaklaştırıcı birçok özellikleri bunun için vermiştir. Ve buyurmuştur ki, nefsini fücurdan, kötü olan ve Allah'tan uzaklaştıran her şeyden tezkiye eden, temizleyen mutlaka kurtuluşa ermiştir. Şems 9. Şebnem bu sözler vasıtasıyla şuur ve kalbinde açılan yeni pencerelerden içine akseden yeni yeni huzur meltemleriyle iyice ferahladı. Kendini kurtuluş kapısında hissediyordu artık.